Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma günü de teknoloji oyun haberlerini ekranınıza taşımak üzere Talha ile birlikteyiz. Teknoloji dünyası haberlere başlayacağım. Oldukça fazla haber var ama enteresandır. Donanım dünyasındaki haberler Asus'a ait.
Evet, şöyle bir göz attım da genelde Asus odaklı.
Asus birkaç daha sonra yaptı ve güzel ürünler tanıttı. Normalde biliyorsunuz bu mevsimler birazcık kurak geçer. Hem teknoloji hem oyun dünyasında ama enteresandır, bayağı bir haber var.
Aynı şekilde oyun dünyasından da çok inanılmaz haberler var. Hele hele bizim de ülkemizde, bizim ülkemizde ilgilendiren hoş haberlerle birlikte ikisi biri tamamlayacağız diye düşünüyorum.
İlk haberim Asus'un yeni ekran kartıyla ilgili Strix GTX 750 Ti OC versiyonunun duyurusu yapıldı. Şimdi Strix serisinde özel bir soğutucu kullanılıyor. Aslında özel soğutucu demeye gerek yok. DirectSUI2 teknolojisini biliyorsunuz. Daha önceki ekran kartlarından gelen bir teknoloji Asus'un. Fakat Strix ekran kartlarındaki özel bir algoritma sayesinde ekran kartının fanları ekran kartı sıcaklığı belli bir derecenin üstüne çıkana kadar çalışmıyorlar. Böylece 0 desibel gürültü oranında bazı oyunları oynayabiliyorsunuz. Hatta Blu-ray filmleri tamamen fanlar çalışmadan izleyebiliyorsunuz ekran kartı üzerinden. Güzel bir özellik olmuş. 750 Ti OC versiyonun özelliklerine baktığımızda ise Asus %7 daha fazla, daha hızlı bir kartı. %58 daha soğuk olarak sizlere sunuyoruz diyor. Tabii ki daha sessiz olarak da sunuyorlar. Kartın özelliklerinde GPU'su 1124 ile 1202 MHz arasında değişiyor. 5400 MHz ciddiler, 5 bellekler, 128 bitlik veri yolu üzerinden karta bağlılar ve 2 GB bellekle karşılaşıyoruz. 750 Ti aslında giriş seviyesinin biraz üstünde yer alıyor ama orta sınıfta sayılamayacak bir kart. Tamam, Battlefield'i falan kabul edilebilir grafiklerde rahat bir şekilde yüksek kare saniye oranlarıyla oynarsın. Açıkçası çoklu ortam makineleri, biraz da oyun oynayayım diyen insanlara yönelik güzel bir ekran kartı ve sessiz çalışması da beni burada çok etkiledi.
Evet, sadece oyun oynamak değil de ekstradan farklı eğlence unsurlarına girişmek veya programları çalıştırmak açısından da işlevsel bir...
Bir de yaz aylarındayız biliyorsun Talha. Ekran kartının soğuk olması önemli.
Neredeyse %50 oranında bir farklılık var.
Evet, %58 oldukça önemli bir oran.
Yarı yarı.
Soğutucunun tipine baktığımızda zaten daha soğuk çalışmasını böyle yadsımıyorsun. Gerçekten de güzel bir soğutucuya sahip. Özellikle hani bu fanların belli bir ısının üstünde çalışması hoşuma gitti. Zaten direkt şeyden vermişler, LoL'den örnek vermişler, League of Legends'tan. League of Legends gibi oyunlarda diyor fan hiç çalışmıyor.
Yani gerek duymuyor.
Evet, gerek duymuyor ama tabii eğlence her zaman üst seviyede. Skype ile ilgili bir haber vermiştik. Microsoft bir teknoloji videosu yayınlamıştı. Kendisinden aslında bir reklam filmi gibiydi. Skype üstünden birebir tercüme teknolojisini gösteriyorlardı. Yani nasıl çalışıyordu bu? Almanya'dan bir arkadaşınızla görüşüyorsunuz ama Almanca konuşuyor. Siz de buradan Türkçe konuşuyorsunuz. Skype sizin konuşmalarınızı karşılıklı olarak direkt simültene tercüme yapıyor. Aslında tam simültene demeyelim, sustuktan sonra karşı tarafa ne dediğinizi anlatıyor.
Evet.
Ve yine okuyarak anlatıyor sesli. Bunun canlı bir gösterimini yapmışlar kendi düzenledikleri bir konferansta. Ve görünen o ki teknoloji Almanca İngilizce arasında en azından şu an için çok iyi, çok iyi çalışıyor.
Ya ben de izledim videoyu da. Niyeyse benim aklıma bu Microsoft'un Xbox 360'da gösterdiği Project Milo isimli bir proje vardı biliyorsun. Daha sonra onun tamamen düzmece olduğu evet, ortaya çıktı falan. O yüzden dolayı bende böyle bir güvensizlik var. Onun tamam canlı yayın esnasında yapılmış olabilir ama arka planında çalışılmış, önceden hazırlanmış bir konsept var mıdır acaba diye de düşünmüyor değilim.
Tabii
kendim denemek isterim açıkçası.
Yani tam olarak o teknolojinin anlayabildiği kelimeler, cümleler bile kurulmuş. O cümleler üstünde tekrar yazılımcılar uğraşmış evet, bile olabilirler. Bilmiyoruz ama üstünde uğraştıkları şey gerçekten çok gelecek vadeden bir teknoloji.
İlla ki.
En azından Türk gençlerinin Avrupa'ya açılmalarını kolaylaştıracak diye düşünüyorum ben.
İngilizcem bitti.
Demesine gerek kalmayacak. Orada devam edecek Türkçe konuşmaya. Ama tabii yan yana geldiklerinde ne yaparlar artık bilmiyorum. Skype'a söyler, o mu çevirir. Yoksa başka dil mi anlaşılır?
O zamana kadar dili geliştirmiş olur zaten ya zannımca. Evet, şöyle de bir şey var. Geldikleri zaman da dil tamamen tutulabilir.
Evet, o da doğru.
Bir durum var. Her neyse arkadaşlar, geçtiğimiz hafta size sunmuş olduğumuz haberlerin bir tanesinde Ubisoft'un DLC içeriğinin oyuncuları rahatsız etmediğini ve artık alışkanlık haline geldiğini söylemiştik. Ve bunun üzerine ben sormuştum. Oyuncu arkadaşlar, Türkiye'deki oyuncu arkadaşlar ne kadar ilgileniyorlar DLC paketleriyle? Tepki gösteriyorlar mı yoksa alıyorlar mı diye. Gelen mesajlara baktım. Mümkün elimden geldiğince böyle birkaç tanesini de ayıklamaya çalıştım. Epey bir mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum verilen cevaplarda. Benim aklımda da bir böyle bir şey olmuş oluştu. Türkiye'deki oyuncu
profili. Sadece sana cevap vermiştir orada. Ben biraz şey yaptım.
Niye?
Soru sormamış mıydım acaba dedim. Hiç benimkilerle ilgili bir yorum yok.
Bilmiyorum, belki sormamış olabilirsin.
Ya da böyle tam böyle önemli bir konuya değindin orada.
Olabilir. Belki de milletin yadırgadığı ama aynı zamanda almak zorunda kaldığı evet, bir içerikmiş gibi gözüküyor. Zira baktığımız zaman bir arkadaşımız demiş ki işte klandan dolayı, hani kendi klanı aldığı için Battlefield 4'te bu ek haritaları, o da o klandan ayrı düşmemek için,
satılmış
yoldaşlarıyla klan, ayrı düşmemek için aldığını söylemiş. bir arkadaşımız eşinin The Sims üzerinden aldığı DLC paketleri kendini batırmak üzere olduğunu söylemiş
ki. Diyor ki eşi Sims oynamayan diyor DLC paketlerin ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmez.
Evet, anlayamaz demiş. Genel itibariyle böyle baktığım zaman Battlefield Premium ve daha sonra gelen premium olmasa dahi ek paketleri alan oyuncular görüyorum ve memnunlar. Hak ediyor demişler, memnun evet. demişler. Gerçekten ilginç. Bunun dışında işte hikaye bazlı DLC'lerde Mafia 2'yi yatsıyan olmuş. Ya hikayeden hiçbir şey anlamadım demiş. Ama bunun yanı sıra öteki taraftan Outlast için gelen Whistleblower DLC'sini taçlandıran bir arkadaşımız var ki Whistleblower hikayenin öncesini anlattığı için açıkçası Outlast'in ana hikayesini bozmuyordu. Ya, Mafia 2'ye gelen yorum haklı buluyorum ben bu noktada çünkü Mafia 2'de şey vardı. Yani hikayenin sonunda gerçekten ne olduğunu anlamıyordun. Gidip DLC alman gerekiyordu hikayenin sonunu öğrenmek için. Böyle bir saçmalık vardı. Bazı arkadaşlar direkt tepki göstermişler. Hiçbir şekilde almadıklarını, zaten $60 para veriyorum bu içeriklere, ben hakkımdır falan demiş. Bu şekilde bir şey oluşmuş. Görüntü tamam, oluşmuş açıkçası. Evet. Genel itibariyle Türkiye'deki oyuncu sektörü oyuncular da DLC'yi açıkçası her ne kadar kıssalar da aldığını görebiliyoruz buradan.
Ama
alıyorlar.
Şimdi acaba keyif alanlar da olduğu için keşke bir anket yapsaydık oraya. Diğer paketlerini severek mi alıyorsun diye.
Yani mecburen aldıkları belli oluyor burada.
Evet, birçoğu mecburen almış.
Mecburen almışlar. Bir arkadaşımız da demiş ki Talha Aynacı DLC paketlerine kızıyor ama Far Cry 4'te Blood Dragon 2 DLC'si paketine seviniyor. İroni yazmış. Blood Dragon arkadaşım DLC paketi değildi. Standalone bir expansion'dı. Yani tek başına da oynanabilen bir oyundu ve bir uzantı yani genişleme paketiydi. Yani genişleme paketiyle DLC paketi arasında ciddi anlamda büyük bir fark var. Biz onu vurguladığımızı düşünüyorum halbuki.
Evet, bayağı bir Killzone'un drone'undaki Grand Theft Auto'dan örnek verdik
Killzone drone'unun pembeliğinden örnek verdik ama demek ki tam olarak anlatamamışız belki de. Ben şeyle devam etmek istiyorum. Daha önceki programlarda defalarca üstüne basa basa konuştuk ama bir türlü açıklama fırsatımız olmadı diğer programlarda. Rusya'da neden oyunlar ucuz?
Evet, aslında o çok da olay fazla geldi Tahla abi. Açıklayacaktın, niye açıklamadın diyorlar. Evet, ben çaktırmıyorum.
Şimdi bu programda arkadaşlar bu yoğunluğa rağmen ben Rusya'da neden oyunların ucuz olduğuna dair Volkan Bey ile Volkan Düşkün, ona da buradan teşekkür ediyorum. Kendisi Rusya'da bulunan bir vatandaşımız, arkadaşımız, takipçimiz. Şöyle bir örnek, şöyle bir söylemiş arkadaşlar. Aslında sadece PC'ye çıkan dijital oyunların ucuz olduğunu, kutulu oyunların Türkiye'den bile pahalı olduğuna değinmiş. Ayrıca şöyle bir olaya da örnek vermiş. PlayStation 4 mesela resmi olarak orada atıyorum 19 Aralık tarihinde satışa sunulacakken satışa sunulmamış veya işte 100 tane satılacakken 10 tane satılmış. Mafyanın işin içinde olduğunu söylüyor arkadaşımız ve hani bu kara borsaya döküyor işi. Garantili bir ürün olmasına rağmen bunu merdiven altından ya da kara borsa işte $400'sa $800'dan $900'dan insanlara satıyorlarmış. Yani diyeceğim o ki dijital oyun fiyatları uygun. Hani Ruskeyler dediğimiz dijital oyun fiyatları uygun ama bunun dışında kutulu oyun satışları bizim ülkemizden bile daha fazla, daha pahalıya gelebilen.
Çok
hatta
enteresan.
Konsol satışlarına mafyanın direkt olarak böyle müdahale ettiği bir ülke. Sistem ülke söz konusu Rusya'ya birden.
Geri kalan da mafyanın ne yaptığı çok ilgilendirmiyor yani. Keyler ucuz mu ucuz.
Ucuz mu ucuz yani.
Gerçekten ucuzmuş.
Zaten yani. Bizim ülkemizde de benim istediğim şey dijital oyun satış mağazalarının çoğalması ve oradaki fiyatların ucuzlaması. Çünkü gelecek hem dijital oyunculuğa olan artışı gösteriyor ya hem de ucuzluğu gösteriyor.
Bir ironi var aslında. Şimdi mesela TTNet'e bakıyorsunuz, TTNet'in Play Store'u var. Değil mi? Oyunları download edebiliyoruz orada. Herhangi bir sıkıntı yok. Satıyor da güzel güzel. Ama TTNet'e baktığınızda o da kota uygulayan firmalardan bir tanesi. Play Store'dan aldığın oyunu download ederken kotadan yiyorsun.
Evet, orada çok büyük bir handikap var bence.
Evet, orada bir ikileme düşüyorsun. Mesela geçen de ben dedim ya işte kotaları film indirip bitiriyorlar diye. Ondan sonra kendimi düşündüm. Ya yanlış düşünüyorum. Yani ne yapabiliyorsun? Bir oyun satın alıyorsun. İndirirken zaten kotan doluyor artık. Öyle saçma bir şey oldu.
Yani.
Bence artık Ulaştırma Bakanlığı'nın bu teknoloji işlerine sadece Ulaştırma Bakanlığı değil de belki de bir Teknoloji Bilim İnternet Bakanlığı diye ayrı bir bakanlık
direkt
kurulup
olarak.
Direkt olarak oranın bakması lazım ve artık şu kota işine bir el atmaları lazım. Neden derseniz tamam kota olsun ben olmasın demiyorum, gerekli ise olsun ki gerekli görünüyor. Ama bari hızımız düştüğü zaman 6 megabit'e düşsün de Full HD videoları en azından izleyebilirim. Ben 4K'sında falan değilim, 4K izlemek için 16-14 megabit'e ihtiyacımız var. Ama en azından artık 3 megabit'ten kurtarsınlar 6 megabit'e düşelim. Upload hızlarına da bir el atılsın. Bence artık İnsani upload hızı da 5 megabit. Çünkü YouTube çağındayız, video yükleme evet. çağındayız. Bunlara bir el atılması gerekli.
Bakalım yani ben şu aşamada pek zannetmiyorum o tarz girişimlerde bulunacaklarını.
Ama yani Ulaştırma Bakanlığı o kadar garip ki tren yoluna da bakıyor adamlar. İnternet çok saçma değil mi hepsinin?
Yani tren mesela 29 Ekim'de açılacaktı. Halen açılacak yani hızlı tren. tabii ki bunlar tartışılacak farklı yollara giden şeyler, konu başlıkları. Ben buradan kendi haberlerime geçmek istiyorum. Geçtiğimiz haftanın yorumları ve bu Rusya'daki oyun durumunu aktardıktan sonra Xbox One'ın Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu arkadaşlar. Kinect'li Xbox One almak isterseniz 2000 kağıdı cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Ancak Kinect'siz olan paketi alayım daha ucuza gelsin derseniz de yine PlayStation 4'ten 50 lira daha fazla vererek 1600 liraya, 1599'da 1600 lira yapalım biz onu, 1600 liraya Xbox One'a sahip olabiliyorsunuz. Yapılan açıklamalara göre arkadaşlar, konsol ön sipariş ederseniz yüzlerce lira değerinde ücretsiz oyun, hediye oyun alabileceksiniz ama bu oyunların ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmış değil. Fiyat olarak 2000 lira gerçekten çok ciddi bir rakam.
Geç geliyorsun, pahalı geliyorsun. Enteresan bir kafada
var. Şey de var.
Ama yani... tabii zamanlamalar önemli. Şimdi şöyle bir şey var Tava, sözünü kestim ama.
Estağfurullah.
Hani Eylül'e kadar gelmedi konsol. Eylül'de gelecek, az bir şey kaldı zaten. 2 ayı kaldı. Hı. Şimdi oyunlara baktığında da Grand Theft Auto zaten orada geliyor, tamam mı? Grand Theft Auto ile beraber iyi bundle yaparlarsa deli gibi satarlar.
Yani bakalım PlayStation yani 4 var hala.
Teknosu 2000 ele geçireceği çok önemli burada.
Evet, büyük
girişi,
ihtimalle.
Girişte kapıdan girdiğinde hangi konsolu göreceğin çok
ya
önemli.
Ya da FIFA'da bundle olsa, evet. Aynı şekilde biliyorsun ülkemizde daha önce anlatmıştım ben. Sadece PES oynamak için yani konsol alan tanıdığım arkadaşlarım var. Ya adam alıyor PlayStation 4'ü, PES oynuyor bırakıyor. Evet. Veya FIFA oynuyor. Bir sonraki FIFA gelene kadar öyle yatıyor konsol. Böyle bir kitle de var. Dediğin gibi o kitleyi de çekebilir. Yani oyuncu kitlesi, o tarz bir oyuncu kitlesini de çekebilirler. Dediğin gibi böyle bir şeyde ne derler, mağazada önceliği, evet, kim
alırsa. Zamanı çok iyi çünkü Eylül 16 olarak da sanırım bir yerde sızıntı olmuş. 14 Eylül mü 16 Eylül mü ne? Grand Theft Auto Eylül'ün ortasında zaten bizlerle beraber olacak. Ben çok heyecanlıyım açıkçası yeni nesilde oyun oynamak için.
Yani bakalım, zaten görsel olarak falan gerçekten çok iyi seviyeye ulaştığını görebiliyoruz trailer'da. Yani GTA 5'in her halükarda her oyuncunun ilgisini çekeceğine inanıyorum.
Evet, bu arada buradan duyurusunu yapalım. Bu akşam Twitch TV'de Bölüm Sonu Canavarı'nın kanalında direkt olarak Grand Theft Auto 5 canlı yayınımızı izleyebileceksiniz arkadaşlar. Ben olacağım, Taha olacak, Tuna olacak. 3 kişi Donanım Haber ve Bölüm Sonu Canavarı ortak olarak canlı yayında sizlerle olacağız. Tabii ki tekrarını izleyebileceksiniz ama biz şöyle yaptık. İkisi bir önce yayınlayacağız. Ondan sonra saat 10 gibi de canlı yayına başlayacağız ki böyle çift doz olsun. Belki doz aşımından arkadaşlar mest olur.
Belki sahura kadar gideriz ya belki.
Ben gidemem. Benim çoluk var, çocuk var, eşim var. Ben kapatırım, ayrılırım olmalı. Siz devam edersiniz.
Evet. Biz devam ederiz. Tabii ilgi ve alakada devam ederse. Son haberim de, benim bölümümden son
benim
haberim
bölüm
de.
Bitmedi yalnız.
Türkiye'nin ilk oyun tasarımı yüksek lisans programı açılıyor arkadaşlar. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. 22 Temmuz'da bu programın tanıtım toplantısı yapılacak. Bakalım nasıl bir içerikle karşımıza çıkacak ve Türkiye'den o özlem duyduğumuz oyun yapımcılarını bize bahşedebilecek bir eğitim sistemi sunabilecek mi?
Bakalım, göreceğiz hep beraber. Bilgisayar dünyasına geçtiğimiz yine Asus'la devam ediyoruz. Biliyorsunuz ses kartları önemli bir yer kaplıyor ve Asus da aslında profesyonel anlamda ses kartı konusuna oldukça fazla eğilmiş durumda. Çok güzel ses kartları var firmanın. Özellikle bu hi-fi dediğimiz sesin o bütün tırnlarını duymak isteyen kişiler, ses konusuna gönül vermiş insanlara yönelik özel ses kartları üretmekte firma. Ama bu ses kartı tabii ki oyunculara yönelik bir kart. USB üzerinden bağlanıyor ve Zonar U5 olarak isimlendirilmiş firma. 5+1 ses çıkışına sahip ve analog çıkışlara sahip aynı zamanda olduğu için de eski sistemlerinize rahatlıkla takabiliyorsunuz bu ses kartını. Ve üstünde dijital çıkış da yer alıyor. Böylece bir receiver'a sahipseniz, dijital bir 5+1 sete sahipseniz direkt olarak bu ses kartından dijital çıkış da alabiliyorsunuz. Üzerinde oyuncuları düşünerek bir tuş koymuşlar ve tuşla tık tık tık yaparak işte mikrofon, hoparlör arasında, mikrofon demişim, kulaklık ve hoparlör arasında hızlı geçiş yapabiliyorsun. Bu çok basit bir şey ama birçok ses sisteminde görmüyoruz.
Kesinlikle çok başarılı bir sistem bence. Çünkü olur ya, aniden ses yükselir, atıyorum en basitinden. Değiştirmek istersin veya anlayamadığın bir noktaya gelmiştir. Ya ne diyorlar bunlar falan.
Ya da ailen geldi, evlat biz yatıyoruz artık yeter dedi.
Yani evet, çok hızlı bir şekilde değiştirmişsin. Gerekti. Bunlar gerçekten çok önemli. Mesela ben kulaklıklar üzerinde sabit bir ses değiştirme alanının olmasını istiyorum. Ya, kulaklığın dibinde olmalı bence. Ya şeyde normalde ara kabloya falan koyuyorlar bazen. Ya şimdi sen oyun oynuyorsun, çok yüksek ses geliyor. 2 saat kulaklığın kablosu üzerinden ses kısma yerini arıyorsun mesela falan. Böyle sabit alanlarda ses değişimine olanak sağlayan bölümlerin yapılması bence çok ama
tabii,
çok önemli.
Aynı zamanda Talan'ın değindiği gibi Zonar üstünde bir ses seviyesi ayar butonu da mevcut. Böylece döndürerek oradan sesin de ayarını hızlıca yapabiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş küçük bir kart. Aslında bu kart biraz da dizüstü bilgisayarında oyun oynayanlar için hani yapılmış gibi duruyor. Şunu da belirtelim. Kartın üzerinde bir kulaklık çıkış güçlendirici de yer almakta. Yani çok yüksek omaja sahip kulaklıkları takıp yine yüksek ses kalitesinde dinleyebiliyorsunuz. Asus dediğim gibi müzik işine ayrıca bir önem veriyor. Bu yüzden de yüksek omajlı kulaklıklar da yine bu ses kartı tarafından destekleniyor. Önemli bir konu.
Evet.
Burada Microsoft'a geçeceğim yine. Evet dedikten sonra Taha sana evet demen için dönmüştüm.
Ben de hadi başlıyordum haberlere
valla. Evet biliyorum tam baktım orada bir başlık oluştu.
Doom 4'e girecektim burada.
Microsoft çok büyük işler çıkartmalara hazırlanıyor. Neden derseniz demiş ki daha kompakt bir yapıya geçeceğiz. Aslında karlarında bir sıkıntı yok. Ama bu işten çıkartmaların daha çok Nokia bünyesindeki çalışanlardan olacağı konuşuluyor. Çünkü Nokia'nın işe kattığı adam sayısı 30 bin civarında. Oldukça fazla kişiyle satın almıştı Nokia'yı. Şimdi o tarafta bir törpüleme yapacaklarmış. Ama Xbox'ın pazarlama departmanındaki kişiler de etkilenebilecek diye konuşuluyor. Çünkü çok memnun değil Microsoft.
Benim de haberlerim arasında yer alıyor. Microsoft Xbox Entertainment Studios'u kapattı mesela dün akşam resmi olarak duyurdu.
Evet zaten törpülemeye başlamışlar yani, benim haberim yoktu mesela.
Onunla ilgili uzun uzadıya konuşacağım zaten ben de. Ama onun öncesinde QuakeCon'da Doom 4'ten gelen, daha doğrusu Doom 4 de değilmiş oyunumuz ama yeni Doom oyunundan gelen bilgileri paylaşmak istiyorum müsaadenle. Arkadaşlar biliyorsunuz kapalı kapılar ardında QuakeCon etkinliği esnasında yeni Doom oyununun basına sunumu yapıldı, sunumu gerçekleştirildi. Ancak beklediğimiz gibi Doom 3 sonrasında hikayeyi devam ettiren bir Doom 4 oyunu değil de ilk oyunun reboot'u diyebileceğimiz, yani nasıl Tomb Raider'da serinin köklerinde döndük ve sil baştan bir Lara Croft portresi çizildi. Burada da ilk oynadığımız o Doom oyununa geri döneceğiz arkadaşlar ve hikayeyi, tabii ki de mekanları, her şeyle sil baştan yapılmış bir Doom oyunuyla karşı karşıya olacağız. Yapılan açıklamalara bakılırsa The Wolfenstein New Order'da olduğu gibi aslında, klasik first person shooter öğeleriyle karşılaşıyoruz. Nedir? Mesela oyun alanında vurulduğunuz zaman, hasar aldığınız zaman öyle köşeye kenara kesip geçip pusarak böyle iki soluklanayım tekrar çıkayım ateş edeyim mantığını ortadan kaldırıyorlar. Bu zaten yeni jenerasyonun bir mantığıydı. Ve eski sistem sağlık çantalarını aramak zorunda kaldığınız ve vurulduğunuz zaman vurulduğunuzda kaldığınız bir oyun alanı sunmuş arkadaşlar.
Bu biraz da aksiyonu azaltan bir şey zaten. Evet. Sahneleri ona göre ayarlıyorlar.
Evet yani oyundaki gerilim atmosferini de arttırıyor diyebiliriz. Ve buna nazaran çok daha hızlı bir oynanış getirilmiş. Biliyorsunuz Doom 3'te gerilim ve korku unsurunu üst seviyeye taşıyan bir özelliği vardı. Silahınızla ilerlerken karanlık ortamlara girdiğinizde silahınızın üzerinde bir fener yoktu da ekstradan feneri çıkarıp bakmanız gerekiyordu. Bu da silahınızı bırakıp karanlık ortamlara bakmanıza sebep oluyordu ki o karanlık ortamdan bir şey geldiği zaman aman tekrar feneri çekeyim silah çekeyim ben böyle bir gerilim unsuru vermeye çalışıyorlardı. Burada da daha hızlı ve işte tekrar yenilenmeyen canınızla sizi zorda koyan bir oynanış dinamiği sunulmuş. İd Tech 6 motoruyla yapılıyormuş oyunumuz ve yeni nesil konsollarda ve PC'de 1080p 60 fps oranı yakalanacağı söyleniyor. Umarım İd Tech 5 motorunda olduğu gibi bu Rage'de yaşanan sıkıntıları biliyorsun özellikle PC üzerinde evet. Büyük optimizasyon sorunları vardı. Onun dışında geç gelen kaplamalar vesaire falan vardı. Umarız Bethesda bu problemleri atlatmıştır da İd Tech 6 motoruyla birlikte şöyle keyifli bir oyun keyfi yaşarız diye düşünüyorum. Bir diğer haberim halihazırda daha önce konuşmuş olduğumuz Microsoft'un Xbox Entertainment stüdyolarını kapatmalarıyla ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Xbox One duyurulduğu dönemde oyunlarından ziyade, hardcore oyuncuya hitap etmesinden ziyade işte televizyon programları, spor programları ve benzeri öğelere odaklanmasıyla çok büyük tepkiler çekmişti. Ve daha sonra işte Phil Spencer'ın Microsoft Xbox markasının başına geçmesiyle birlikte daha oyun odaklı ilerleyen bir politikayı kendilerine örnek aldılar diyelim. Şimdi bu adımın bir parçası olarak bence dün Microsoft yaptığı resmi açıklamayla Xbox Entertainment Studios'u kapattı. Bu ne demek oluyor? Xbox Entertainment Studios arkadaşlar biliyorsunuz daha önce yapılan açıklamalarda neredeyse her oyunun bir TV dizisi olacağı ve bu özel TV dizisinde Xbox üzerinden yayınlanacağı söyleniyordu. Rise vardı buna örnek verilebilecek veya işte halihazırda yine Halo'nun dizisi Halo Nightfall isimli bir dizi üzerinde çalışılıyordu. Yine Alan Wake ve Max Payne'in yapımcısı tarafından geliştirilen Quantum Break isimli oyunun da bir TV dizisi yapılıyordu. Bunlar rafa kalkmış değil ama diğer projeler rafa kaldırılmış durumda ve bu TV dizisi olayı tamamen Xbox'ın gündeminden kaldırıldı. Tamamen oyun odaklı olmak istiyorlar. Bence de yani bu işin süsüydü. Evet. Sen ilk önce oyunları koy ondan sonra hani böyle bir TV dizisi işlerine falan giriş. Ya bana birazcık böyle Nintendo'nun Wii'de yapmış olduğu alternatif bir eğlence sunma olayını Microsoft'un da bu ya bu TV dizileri yapalım, oyunlarla etkileşimle gitsin falan filan diye denemeye çalıştılar.
Google da aynı hata yaptı. Google TV ile ortaya çıktı biliyorsun ilk başta. TV'lere girmeye çalıştılar. Patladılar. Şimdi Android TV ile olayı tamamen oyuna çekmeye çalışıyorlar. Daha mantıklı. Evet. Yani eğlence işi tutmuyor. Özellikle konsol işinde olmuyor. Televizyonda da insanlar internete bağlanıp bir şeyler yapmaktan çok hoşlanmıyorlar gibi. Daha basit arayüzler, daha anlaşılır şeyler istiyorlar. TV servis sağlayıcılar o konuda daha tecrübeli.
Evet, kesinlikle. Bir de şu var. Yani bu yapılan TV dizilerinin kalitesi ne seviyede olacaktı? İnsanlar ne kadar izleyecekti bunu? Ve oyunlarla alakası olmayan insanları ne derece çekecekti? Evet. Bunlar akıllardaki soru işareti ve bence ölü bir yatırımdı. Çok başarılı bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Umarım Xbox One duyurulduğu dönemden bugüne kadar çok ciddi değişimler yaşadı ama bu saatten sonra da bu değişimler ne kadar etkileyecek konsolu bilemiyorum. Umarız oyunculuk namına güzel işler çıkartırlar diye düşünüyorum.
Öyle olur inşallah, çünkü Xbox One sahipleri sonuçta merakla yeni oyunları bekliyorlar. PC dünyasında yine Asus'la devam ediyoruz. Asus H97 Pro isimli anakartını lanse etti. Anakartın üstünde bazı özellikler var. Tamam, yine hız aşırtmacıları özel, BIOS'lar vesaire filan her şey var ama benim üstü durmak istediğim özellikler, notlarımdan aldığım özellikler farklı. Bunlardan bir tanesi Intel'in Gigabit Ethernet kartını kullanmaları. Killer Networks ürünlerinden artık uzaklaşmış durumdalar. Birçok diğer firmada bunları görüyoruz ama ben de Intel'in Ethernet yongalarının daha başarılı olduğunu düşünmekteyim ki sahip olduğum anakart, Asus'un anakartında hem Killer Networks'ün kendi işlemcisine sahip bir Ethernet kartı bulunmakta hem de Intel bulunmakta. Ben Intel olanı kullanıyorum. Çok daha uyumlu, çok daha sıkıntısız çalışıyor oyunlarda. Asus da tamamen Intel Gigabit Ethernet üstüne yoğunlaşmış ve Game First 2 isimli yeni teknolojisini kullanmaya başlamış. Game First 2 ile beraber router'la, daha doğrusu modeminizle anakartın arasındaki haberleşmeyi daha çok oyun odaklı hale getiriyor.
Z97'den evet, farkı bu herhalde. Aynı değil aslında, mi? Evet. Aslında hemen hemen aynı.
Orada bir fark olarak yer alıyor. Z97 de yine aynı zamanda lanse edilen.
Hatta bu arasında cihazda benim ilgimi çeken, burada 2 RAM slotu var. Z97'de 4 RAM slotu vardı. Ya işte oyuncu bu, odaklı diyoruz ama sanki bir yerde kısıtlamaya mı gitmişler?
Aslında bakma sen, 4 slotu dolduran adam çok az var tabii.
O da.
Genelde yani RAM kitlerine baktığımızda çirkin oldukları için 2'şer 2'şer slotu var ve 2 tane 4'lük aldığımız 8 GB zaten fazlasıyla yetiyor. Yani o yüzden ben 4 slotu doldurduğunuzda anakartların çoğunun performansı düşüyor. Bu daha öncesinde de dile getirilmiş konulardan bir tanesiydi. Bu yüzden 2 slot bakma sen, görünüşte kötü duruyor ama aslında çok da günlük hayatı etkileyen bir olay değil. Game First 2 teknolojisinde ona değinelim. Demiş ki ping sürelerini 8 kata kadar düşürüyoruz demiş. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi kullanıcılar hemen düşünebilirler. Ya ben TTNet'e bağlanıyorum, oradan Amerika'ya bağlanıyorum, bunu nasıl etkiliyor diye. Hayır, bu modeminizle arasındaki haberleşmede ping sürelerini düşürüyor. Yoksa TTNet'in bağlantı hızını tabii ki anakartın üstündeki Ethernet kartının herhangi bir şekilde etkilemesi mümkün değil. Buradaki genelde pazarlama cümlelerine çok kanmayın. Zaten modeminizde Ethernet, yani Ethernet kartınız arasında bir ping varsa da IO'yu yemişsiniz. Ben öyle çok yüksek pingler görmedim genelde. Bir diğer önemli özelliği de aslında burada PCI Express 2.0 teknolojisini kullanan SATA yongalarıyla beraber direkt olarak SATA portlarını PCI Express portuna bağlamış olmaları. Böylece 10 gigabit per second'a kadar veri transferine izin veriyorlar ki yeni nesil SSD'leri bu anakart üstünde kullanırken daha yüksek oranda transfer hızlarına ulaşabilirsiniz. Bu önemli konulardan bir tanesiydi. Yine bir ses kartı var üstünde gelişmiş. 310.
Ben de ona değinecektim ya. Sözünü kesiyorum ama Asus'un bir teknolojisi vardı. First person shooter oyunlarda da kullanılan. Sonic Boom 2 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Sonic Blast 2 miydi? Tam olarak hatırlayamadım ismini ama haritadaki seslere göre size özel bir harita yapıyordu ve sesin nereden geldiğine dair bilgiler veriyordu.
Evet, o teknoloji de benzer, herhalde Creative'in de kullandığı benzer bir teknoloji vardı. Bunda da ona benzer bir teknoloji var ama daha çok basların üstüne odaklanılmış teknolojilerden bahsetmişler. 310 kulaklık çıkışına sahip olması gerçek anlamda profesyonel kulaklıkları kullanabileceğiniz anlamına geliyor. 115 desibel senlere değerine sahip, yine anakart üstünde gerçekten Asus'a yakışır profesyonel bir ses kartı yer almış.
Evet, madem bu kadar donanımdan bahsettin.
Ama ben teknolojiye devam edeceğim Talha. Bu öyle ikinci mi oldu? Böyle sessizliğe bürününce Talha'yı tuzağa düşürüyorum ve devam etmeye başlıyor.
Abi mayın tarlasına döndü burası. İyiydik
MIT'den
ya.
Yeni bir buluş daha geldi. MIT'deki mühendisler biliyorsunuz iki tane daha kol eklemişlerdi.
Ya bir şey söyleyeceğim insana, çok özür dilerim. Ben senin haberlere bakarken MIT diye okudum onu. İnanılmaz sevindim ya, dedim bizim Milli İstihbarat Teşkilatı nelerle.
Genelde onlar karıştırılıyor zaten. MIT'deki öğrenci ve mühendis arkadaşlar tabii ki birliktelik yaparak iki tane daha parmak eklemişler ele robotik olarak. Şimdi diyeceksiniz ki 7 parmaklı bir insan ne işe yarayabilir ama buradaki parmaklar biraz büyük ve tek elinizle bir şişeyi kavrayıp açmanızı sağlıyor. Bardağınızı karıştırmanızı sağlıyor mesela kolay bir şekilde. Ama iki kollu bir insan için, iki elli bir insan için tabii ki çok da gerekli değil. Ben bu teknolojiyi gördüğümde yani bir kolunu kaybetmiş insanlar için gerçekten çok etkili, kesinlikle, ve uygun fiyatlı protezlerin yapılmasına yardımcı olabilir tek elle. yapamayacakları birçok şey yapmaya başlayabilirler. Kavanoz açmaktan tut da bardak işte karıştırmaya kadar.
Yani parmaklarını kaybetmiş insanlar için bile aslında.
Evet, gerçekten çok fantastik bir proje olmuş. Çalışmalarına devam ediyorlarmış. Şu an için zaten görebileceğiniz gibi çok prototip aşamada. Yani böyle hemen piyasaya süreyim satayım modunda değil ama adamlar neler neler geliştiriyorlar. Hep böyle farklı şeyler üstüne odaklanıyorlar. En son geliştirdikleri cihaz da biliyorsunuz insanları dört kollu hale getiriyordu.
Doktor Octopus.
O da garip bir şeydi yani.
Ya da Goro evet. Misali diyelim.
Şimdi yine sessizliğe gömüleceğim ama bu sefer sana bırakıyorum.
Ben de bu sefer sessizliğe gömüleceğim. Böyle İstanbul'un sesini dinleyelim arka planda diyormuşum. Az önce bol bol Asus donanımlarından bahsettik. PC oyun, daha doğrusu oyunculuğa yönelik PC donanımlarından bahsettik. Ben de bir rapordan bahsedeyim madem öyle. John Petty Research isimli bir araştırma grubunun yaptığı analize göre PC donanım marketi 21,5 milyardan fazla potansiyele sahipmiş. Bir pazar payı varmış. Şimdi genel olarak PC marketinde bir zayıflama söz konusu olduğunu kabul ediyor analistler de. Ancak işin oyunculuk kısmına gelindiğinde ya PC oyun marketini ayakta tutan şey oyuncularmış. Yani yapılan güncellemeler, işte kasalarına yeni ekran kartı almaları, soğutma sistemlerini değiştirmeleri gibi vesaire gibi yeniliklerle birlikte PC oyunculuğu genel itibariyle PC marketinin de göz bebeği haline gelmiş. Donanım marketinin göz bebeği haline gelmiş. PC'den mobile daha fazla casual kitlenin kaydığını göreceğiz diyor analistler. Yani PC'de uyduruk kaydırık oyunlar oynayan, böyle hardcore oyuncu olmayan kitlerin mobil platforma kaydığını da kabul ediyorlar ama bu düşüş kesinlikle etkilemeyecekmiş bu hardcore oyuncuların donanımları olan ilgisini ve 2017 yılında 23.2 milyar doları bulacakmış bu pazar payı. Gerçekten de ilginç. Oyunculuk gördüğün gibi koskoca bir pazarı, koskoca bir sektörü etkileyebiliyor.
Evet, büyümede devam ediyor gerçekten inanılmaz bir şekilde.
Buradan PC oyuncularının zamanlarını hangi oyunlarla geçirdiğine dair bir haberle devam edelim madem öyle. O donanımlarınızı hangi oyunlarda harcıyorsunuz görelim arkadaşlar. Tabii bu sadece Haziran 2014 ayını kapsayan bir araştırma ve bu araştırma Temmuz ayında, Ağustos ayında veya GTA 5'in çıktığı ayda elbette ki değişecektir arkadaşlar. Raptor isimli bir analist arkadaşımız, daha grubumuz diyelim biz buna. PC oyuncuları zamanlarının %25'ini League of Legends ve Dota 2 ile geçiriyormuş. Buyur normal buradan yak. Evet. Şimdi sen o kadar donanım yap, oynanan oyunlar. Dota 2'nin görselleri yine biraz daha iyi ama çok ilginçtir. %16.76'lık oranla League of Legends liderliği oynuyor. Ardından Dota 2 geliyor 8.15 ile. World of Warcraft var 3. sırada, Counter Strike Global Offensive, Diablo, Wildstar, Minecraft diye uzayıp giden bir liste var. Şöyle bakıyorum listede enteresan bir şey var mı diye ama genel itibariyle popüler olduğunu. Final Fantasy 14 online ilgimi çekti. %1'lik bir oy ama hani Final Fantasy serisinin PC'de bile halen tutuyor olması. Çünkü konsol bazlı, konsolda popüler
Japonya'da
olmuş.
Japonya'da oynanmaya devam ediyordur.
Ya şeyde de var yani genel itibariyle oyuncuların da ilgisini çekiyor ama PC'de bu kadar tutması, yani ilk 20'ye girmesi çok ilginç çünkü normalde biliyorsun konsollarda meşhur olmuş. Evet, tabii doğru. Daha sonra PC'ye çıkmış versiyonları da var ama konsollarda da meşhur olmuş bir oyun. Böyle de ilginç bir tablomuz var.
Şimdi teknoloji tarafında FBI ile devam edelim. FBI'nin teknolojiyle ne alakası var diyecekseniz ama FBI insansız arabalar konusunda oldukça şüpheliymiş ve endişeliymiş. Neden derseniz eğer insansız bir araç sahibi olan suçlunun polisten kaçarken araç kendi kendine gittiği için otomatik silahıyla beraber tek başına polislere ateş edebileceğini düşünüyorlar.
Batmobile çevirecekler yani
aynen
arabayı.
Aynen ve modifiye edilmiş yani hacklenmiş bir aracın da trafikte çok daha hızlı gidebileceği için suçluların işine yarayacağı konuşulmuş. Mesela kırmızı ışıklarda falan durmadan vın vın aralardan
şey
kaçarak.
Şey düşünsene abi adam joypad'i almış eline polislere falan ateş ediyor bir yandan da kaçıyor böyle ekrandan izliyor kendini.
Ama işte insansız araç kendi kendine gittiği için zaten adam içeride istediğini yapabilir. Gerçekten de farklı bir düşünce. Mesela böyle bu yoldan gidersek eğer canlı bombanın kullanılmasına gerek kalmaz. İnsansız arabaya bombayı yüklersiniz. Şuraya git patla dersiniz.
Ne güzel fikirler veriyorsun.
Gerçekten aslında teknoloji bir yandan gelişirken bir yandan da yanında yeni tehlikeleri beraberinde
getiriyor. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu yüzden devletlerin sürekli gelişen teknolojiyle birlikte adalet sistemlerini de ona göre yenilemesini ben takdir
evet,
ediyorum.
Güvenlik güçlerine buna karşı dediğin gibi önlemler alması lazım. FBI bu konuda şimdiden bir rapor yayınlamış ve bu rapora göre büyük ihtimalle insansız araçlar daha kontrol edilebilir, daha takip edilebilir bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Önemli bir konu. Honda yeni Asimo robotunu gösterdi ve yeni Asimo daha esnek hareketler yapabiliyor, daha rahat merdiven çıkabiliyor, tek ayağı üstüne zıplayabiliyor, servis yapabiliyor, şişe açabiliyor.
Daha rahat merdiven çıkıyor deyince o merdivenden yuvarlanması geldi.
Yazık değil mi orada o gösteri
yaşlı
yaparken.
Bir adam gibi böyle bir
aldık. Şimdi
gibi.
Bu Asimo'dan ve Asimo gibi robotların Japonya'da neden üretildiğinden bahsedelim. Japonya'da insansız robot projesi isminde bir robot projesi var ve 2004 yılından beri aktif olarak yürütülüyor. Japonya hükümetinin desteklediği bir proje bu ve amaçları şu: Japonya nüfusu hızla yaşlandığı için genç nüfus azalıyor ve genç nüfusa doğal olarak inşaat işlerine falan çalışmıyor, daha nitelikli işlerde çalışıyor. Yani genç nüfus olduğu için nitelikli bir genç nüfus var ama nüfusun çok olması lazım ki her alanda çalışacak bir adam ihtiyaç duyasın. Yani bugün eğitim sistemi gelirse herkes profesör olsa diye bir ütopya hayal edebiliriz ama İnşaat işçisine de ihtiyacımız var.
Yani temel işte tabii ki canım illa ki.
Yani sonuçta o insanların da emekleri, emekçinin emeği diyorlar ya her zaman, ayrı bir öneme sahip ki toplumlar gelişebilsin. Japonya bunun çok farkında ve yavaş yavaş emek sektöründen insanlar ayrıldığı için de humanoid, yani insansız robotlarla beraber bu inşaat araçlarının, şu an hala hazırdaki inşaat araçlarının kazma, küreğin falan robotlar tarafından kullanılmasını istiyor. Her ne kadar Asimo burada hizmet falan yapıyor olsa da Asimo'nun abileri büyük ihtimalle kazma kürek vuruyor olacak onu.
Ya şimdi Asimo'yu yani da şey olarak hayal edemiyorum. Çimento kararken, tamam burada kürek taşırken bir de şeyde düşünsene böyle. Bir Türk inşaatında düşünsene Asimo'yu.
Türk'ü söylese değil mi? Tam böyle
aynen, yakışır. Efsane olur.
Ama tabii ki daha hızlı çalışacaklardır. İşin kötü tarafı, şimdi Japonya bunu geliştirecek arkadaşlar. Böyle bir robot ortaya koyacak. Sonra ne olacak? Bizim Türk inşaat şirketleri de bunlar ne de olsa sıkıntı yaratmıyorlar. Maaşını vermesen de bir kere satın aldıktan sonra çalışıyorlar diye bunlardan satın alacaklar.
Normal işçiye bizimkiler vermiyor.
Bu sefer biliyorsun, normal işçi dışarıda işsiz kalacak. Garip bir durum söz konusu.
Bu işte hep diyoruz ya, bu cyberpunk dünya öğesini ben hep örnek veriyorum arkadaşlar. Gelecekte böyle robotların bu bütün senin dediğin gibi temel işleri yaptığı, insanların işsiz kaldığı bir dünyada böyle bir insan robot savaşı falan gibi bir şey çıkacak diye tahmin
olmaz
ediyorum.
Değil valla. Balta kürekten dalarlar biliyorsunuz. Bizi affetmezler yani. Kazmayla Asimo'ya dalarlar burada. Onu o inşaata sokmazlar yani. Öyle bir durum söz konusu. Robot değişik hareketler de yapıyor. El kol hareketleri falan yapıyor böyle artistik. Hoşuma gitti yani.
İndir elini Asimo. Hareket yapma.
Bir de yeni bir şey daha eklemişler. Mesela Asimo artık 3-4 kişilerle de konuşurken hepsini tek tek analiz edebiliyormuş yani. Eskiden kafası karışıyormuş kim ne diyor diye. Şimdi hepsini tek tek anlayıp cevaplar verebiliyormuş.
Şaka bir yana gerçekten de özellikle hareketler konusunda inanılmaz bir gelişme söz konusu. Yani ilk Asimo'nun o gerçekten robotik hareketleri yanı sıra
Mickey'de
burada baktığımız zaman çok daha estetik hareketleri var. Ve mesela şey var, diğer böyle insana benzetilmeye çalışan robotlar ilk bakışta böyle bir insanda böyle bir ürperti diye yol açar. Burada böyle bir çelik var ya, bizim Arçelik'in çeliği.
Öyle şirin bir
robot. Ona benzeyen
yapmışlar.
Böyle robot şey, yani bağrına basacağın cinsten bir
öyle
robot
gerçekten
olmuş açıkçası.
Eve rahatlıkla sokup çocuğu emanet edersiniz bak diye yani.
Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum. Buradan oyun dünyasına haberlere geçeceğim ama
geç
verdin sen.
Yani bundan sonra kısa kısa 3-5 haberim var, bitiyor.
Tamam, ben buradan Call of Duty haberiyle devam edeyim. Geçtiğimiz hafta Lindsay Lohan'ın GTA 5'i dava ettiğini duyurmuştuk. Evet. Bu hafta Call of Duty Black Ops 2'ye bir dava geldi arkadaşlar. Panamalı eski diktatör, hemen ismini de okuyayım buradan, Manuel Noriega, kendi yüzünün ve isminin de kullanılıyor, adamın da ismini kullanmışlar hakikaten. Kendi isminin kullanılarak Call of Duty'nin daha fazla böyle gerçekçi olup oradan daha fazla para götürmeye çalıştığını söylemiş. Kendisi de zamanında 1989'da...
Ben onu gördüm de aldım mesela.
1989 yılında arkadaşlar kendisinin görevde bulunduğu 83-89 yıllar arasında askeri rejimin Panama'da yer ettiği ve kendisinin de diktatör olarak bu rejimin başında bulunduğu dönem sonrasında 89'da Amerika'da tam hakikaten Panama'ya baskın yapıyor. Biliyorsun demokrasi götürmeyi çok sever Amerika. Oraya da demokrasi götürmüş ve hapse atmışlar. Abimiz hapisten çıkar çıkmaz Call of Duty'yi dava etmek olmuş. Tabii 2011 yılında şartlı tahliye ile sarı verilmiş arkadaşlar kendisi. Hakikaten de birebir o. Şu anda da siz görüntülerini izliyorsunuz bahsi geçen sahnede. Bakalım yani davayı kazanır mı, kazanırsa ne kadar para alır. Ama adını duyurdu bir şekilde, oyun dünyası daha fazla tanımış oldu kendisini.
Şimdi. Bir daha kullanırken herhalde tereddüt ederler.
Evet, bir diğer haberim Tekken 7 haberi arkadaşlar. Tekken 7 duyuruldu. Tekken
konuşuyorduk 7, biliyorsun.
Konuşuyorduk.
Gelir diye.
Gelir gelme.
Hatta biz Vita'ya gelmeli falan diyorduk.
Güzel bir tahminde bulunmuşsun. Vita'ya gelir mi bilmiyorum. Çünkü Unreal Engine 4 ile yapılıyor ama Unreal Engine
canavar
4 ile yapılması aslında Vita'ya gelmesine engel olmaz büyük ihtimalle. Heihachi ve Kazuya arasındaki mücadeleyi konu alan bir sahne vardı arkadaşlar.
Bir de anaları var sanırım değil mi? Annelerini eklemişler.
Vallahi işte
ananın dal git.
Anasına küfür mü etmiş? Bir şey olmuş yani, olmuş böyle bir muhabbetler dönmüş. Bir mücadele söz konusu. Tabii ki de bir teaser trailer olduğu için oynanış dinamikleri hakkında çok da fazla bir fikir sahibi değiliz. Ama heyecanlandırıyor mu açıkçası beni, bir dövüş oyunu sever olarak heyecanlandırıyor.
Ben Tekken her Tekken serisini keyifle oynarım. Yani çok profesyonel değilim de Tekken'de. Çünkü Tekken birazcık daha böyle bir sürü kombinasyonu bilmen
tabii,
gereken
bir oyun. 6 farklı tuşa dağılmış evet. bir hareket sistemi
çok
var.
Çok zordur genelde ve kombinasyonlarla mesela orada King vardı.
Favori karakterin kim?
Ya ben orada şeyi severim, Poli severim her zaman.
Gerilip
gerilip vururum yani. Evet,
böyle vurduğum gibi diyorsun.
Bir de şöyle taklatarken topuyla kafayı iner ya o.
Ben Yoshimitsu diyorum abi.
Ya Yoshimitsu bana çok şey geliyor ya.
Kılıcın üstünde çıkıyor ya, falan filan böyle. Döner
çok
ustaları
disco,
gibi.
Çok disco geliyor. Panda olmadı yani oradan mı kullanabilirsin?
Evet, panda da olabilir, katılıyorum.
Ya da kütük adam.
Son haberimde kütük adam bir de robot vardı. Evet. Sanırım robot gibi bir şey var. Bayağı
robot
bir ekleme
şey,
yaptılar.
Neydi o, ayı gibi bir adamın taklidiydi robot. Onun evet. robot versiyonuydu.
Şey de vardı, Blade benzeri bir karakter de vardı hatırlıyorsam. Evet. Böyle bayağı bir aslında zenginleştirdiler oradaki karakterleri. Bakalım bu arada... Hikayenin sonuyla alakalı bir slogan da vardı. Acaba karakterlerden bir tanesi burada nalları dikecek mi merak ediyoruz. Gerçi burada ölüyorlar, geri geliyorlar.
Ya o kadar tekme tokat dayak gibi bir şey olmuyor, hiçbir şey olmaz.
Keza
yani.
Bir diğer hemen kısa kısa arasında ama bunu da burada vereyim. Mortal Kombat 10'a Raiden duyuruldu arkadaşlar. Raiden ölmüştü, geri geldi. Bunların ölmesi bir şey ifade etmiyor.
Adam
yani.
Elektrikten geri oluştuğu için göğe gitti, göğden geri geldi işte.
Adam geri geliyor tekrar, trafodan evet. geri çıktı diyelim burada. Son... ana haberimde Fatal Frame 5 duyuruldu arkadaşlar. Korku türünün en başarılı oyunlarından bir tanesi. Nintendo tarafından lisanslanmıştı. Maalesef diyorum ben Nintendo Wii U alacak olsam da bunun daha fazla oyuncuya ulaşmasını isterdim. Wii U'ya özel olarak duyuruldu. Ve sadece Japonya'da çıkacak. Nintendo daha önce Wii'ye Fatal Frame 4'ü çıkartmıştı. O maalesef Japonya'da kaldı. En büyük korkum Fatal Frame 5'in de Japonya'da kalacak olması. Görsel olarak ve atmosfer olarak gerçekten çok hoş duruyor.
Niye böyle şeyler yapıyorlar? Yani Wii U her yerde sat ama bazı oyunların sadece Japonya'ya çıkartması.
İşte dediğim gibi saçma sapan, akıl kâr etmeyecek bir hareket yani. Fatal Frame dediğimiz oyun da hani şey desen, Japon RPG'si bir oyun desen, ya getirsek mi götürmesek mi batıya diye oturup tartışıyorlar. Tamam da yani Fatal Frame PlayStation 2'de tut da Xbox'a kadar nam salmış bir oyun. Yani bunun tartışması bile olmadan batıya uyarlanması gerekir diye düşünüyorum. Bakalım Japonya'ya dışına çıkartmazlarsa kendileri kaybeder.
Evet, şimdi bütçe dostu telefon dediğimizde teknoloji dünyasında akla iki tane isim geliyor. Bir tanesi Çin, bir diğeri de MediaTek artık. Çünkü her Çinli telefonun içinde MediaTek işlemci var ve işte 8 çekirdekli, 4 çekirdekli diye satıyorlar. Kabul edilebilir bir performansla veriyorlar fiyatlarına göre. Oldukça da iyi oldu. İnsanlar akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde buluştular. MediaTek'in rakiplerine baktığımızda Qualcomm tabii ki en büyük rakibi ve Qualcomm tarafında Snapdragon 800 serisi ve ardında gelenlerle beraber oldukça büyük ataklar, hız geliştirmeleri oldu. Üst seviye cihaz dedik mi? Qualcomm işlemci kullanıyor kesinlikle. Alt seviye cihaz, ucuz cihaz dediğimizde MediaTek işlemci görürüz ama MediaTek bu gidişata dur diyecek gibi görünüyor. MediaTek daha öncesinde biz o işlemci çıkarttı. Çok da verimli bir işlemci olmadığı için, ısındığı için, enerji tüketimi fazla olduğu için telefonlarda böyle esaslı, gerçek telefonlarda çok fazla kullanılırken görmedik. Arada bazı üreticiler denemeler yaptılar. Memnun kullanıcılar da var ama potansiyeli ne yazık ki tam olarak kullanılamadığı için çok yaygınlaşmadı. Ama şimdi 64 bitlik 8 çekirdekli işlemcisiyle beraber MediaTek oldukça iddialı. Cortex A53 tabanlı olacak bu işlemciler. Yani Cortex A9 mimarisinin 64 bit'e değiştirilmiş halini az çok içerecekler. Performans olarak Cortex A9'a yakın olacaklar. Aslında Cortex A7'nin değiştirilmiş hali ama performans olarak Cortex A9'a yakın olduğu için burada Cortex A7 isim kafa karışıklığı yaratmasın diye çok anmak istemiyorum. İşlemcinin desteklerine baktığımızda gerçekten fantastik destekleri var. Mesela 2K ekranlı cep telefonlarında 120 Hz taramaya destek veriyor. Şu anda biz Android cihazlarda 60 Hz tarama görebiliyoruz. Bu yüzden de FPS testi yaptığınızda en yüksek kare saniye oranı olarak ya 60 ya 62 falan görürsünüz hatadan dolayı ama 60'ın üstünde FPS oranı gösteremez cep telefonunuz. Şimdi 120 Hz'e kadar tarama hızına sahip yeni teknolojilerle beraber gerçek anlamda performans testleri yapabileceğiz. Bir diğer önemli özelliği de Full HD görüntü kaydında 480 kare saniye yakalama desteği verecekmiş. 480 kare saniye arkadaşlar bugün benim ben diyen şu SLR, video kamera vesaire gibi cihazlarda yok. Ancak 10.000 dolar, 5.000 dolar paralar ödeyeceksiniz. Özel cihazlar alacaksınız. Onlarda Full HD'de bu kadar yüksek kare saniye kayıt oranlarına ulaşabiliyorsunuz. Cep telefonlarında gerçek anlamda artık slow motion videolar anlam kazanacaklar. Bugün iPhone'un övüne övüne söylediği slow motion video desteği 720p'de yani 1280x720'de 120 kare saniyedir. Aradaki farkı siz düşünün. H265 desteği geliyor. H265 desteği önemli çünkü yeni 4K kodeyi olarak geçiyor ve çok yüksek sıkıştırma oranını sunuyor ama görüntü kalitesinden çok da fazla kaybetmiyorsunuz. H265'i PC'lerimizde işlemek için yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyoruz. MediaTek'in yeni 8 çekirdekli 64 bit işlemcisi buna destek vereceği için çok küçük dosya boyutlarıyla cep telefonumuza 4K videolar kaydedebileceğiz. Bunları televizyonlarımızda izleyebileceğiz. Bu çok önemli. Video önemli, özellikle LTE yongasına kendi içinde sahip olacak. Bu da enerji verimliliği yüksek bir işlemciyle karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. Ben çok heyecanlandım. Umarım bir an evvel bu cihazları test etme, kullanma şansına kavuşuruz. Bir diğer haberim bir Kickstarter projesi. Aslında Kickstarter projelerini çok yer vermek istiyorum. Kimi çıkıyor, kimi çıkmıyor. Türkiye'ye gelecek mi, gelmeyecek mi belli değil yani. Nerede
en
çıkıyor?
En azından teknolojiyi takip etmek
istiyorum. Evet ama InCase Plus isimli bu cihaz, yardımcı cihaz cep telefonu oldukça beğenimi kazandı. Çünkü elektronik mürekkep teknolojisini kullanıyor. 3.5 inçlik ekranında 360x600 piksel bir çözünürlüğe sahip. Ne yapıyor bu? Cep telefonunuza eklenen ikinci bir ekran. Kılıfla ekliyorsunuz bunu. Elektronik mürekkep teknolojisi ekran bir şeyi sabit olarak görüntülerken enerji tüketmez. Bu yüzden 19 saate varan gösterim sürelerine, pil sürelerine sahipmiş bu kılıf. Sizi biri aradığında ya da cep telefonunuzda bisiklet sürerken mesela hız, işte yaktığınız kalori gibi bilgileri gösterme konusunda inanılmaz büyük enerji tasarrufu sağlıyor size. Ayrıca kapağınızda istediğiniz arkadaşınızın ya da istediğiniz manzaranın fotoğrafını kullanmak istiyorsanız 19 saat süre oldukça uzun bir süre. Direkt olarak bu kılıfa o görüntüyü atıyorsunuz ve kendi özelleştirilmiş kılıfınıza, görüntünüze sahip olabiliyorsunuz.
Evet, enteresan.
Bir diğer haberim QuickWriter isminde, daha doğrusu QWERTYWRITER. QWERTYWRITER daktilo görünümlü bir mekanik klavye. Enteresan bir girişim.
Şeyi sevenlere ya, böyle
nostalji sevenlere. Daha önce ise daktilo kursuna gittim, ben yeni nesil klavyede yazamıyorum diyen insanlara yönelik. Cherry MX'in mekanik tuşlarını kullanıyor ama görüntüsü falan oldukça hoş olmasına rağmen $400 fiyatı bana biraz absürt geldi.
Bir de daktiloyu kullanıp da yeni teknoloji kullanan insanlar şu anda kaç yaşındadır merak ediyorum.
Evet, yani bir de öyle bir şey var. Enteresan bir şey bu. Belki de çok özel bir tasarımlı odaya sahip olmak isteyen kullanıcılar bu USB klavyeye sahip olmak isteyebilirler. Bilgi Teknolojileri Kurumu yurt dışı cihaz yönetmeliğini değiştirdi. Yurt dışından cihaz getirirken kayıt süremiz biliyorsunuz 1 aydı. Bu cihazı bir ay kullanabiliyorduk ve bir ay içinde pasaportumuzda kayıt ettirmemiz gerekiyordu. Çok heyecanlanmayın, çok büyük bir yenilik yok. 2 aya çıkarttılar süreyi. Ama 2 ay benim için çok yeterli. Neden derseniz Çin'den sırf denemek, test etmek için aldığım cihazı 2 ay kullanırım. 2 ayın sonunda da meraklı bir arkadaşa satarım, o da pasaportuna kaydettirir en azından. Bizim incelemelerimizde bu tip cihazlara yer verebileceğiz. Benim için çok önemli. Son haberim ise Oxfordlu bir roket mühendisinin icat ettiği tencereden geliyor.
Adam roket mühendisi ama İşte temel ihtiyaçları da unutmuyor.
Evet, yemek pişirirken demiş tencereye ısı tam olarak yayılmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Ben ne yaptım demiş, alttan çubuklarla onu ısı buralarla yukarı taşıyorum artık. Yemeğiniz her açıdan düzgün pişiyor. Dolma yapanlar için mesela çok önemli bu.
Annelere hediye edilecek cinsten bir hediye olmuş.
Evet ama şimdi eski alıştığımız tenceredeki yemek yapma tekniklerinden sonra belki de bunda biraz yemek yakarlar.
Evet, başlarda böyle bir
değil mi? Bir alışamayabilirler. Olur. Çünkü erkenden pişeceği için yemek enerji tasarrufu sağlıyormuş. Demek ki roket mühendisleri, ülkemizdeki roket mühendisleri özellikle vardır. Uzay mühendislerimiz var biliyorsun, atom mühendislerimiz var.
Tencere tava işlerine mi girsin?
Ülkemiz bu işlerle çok ilgilenmediği için tencere tava üreterek de para kazanabilirler. Çünkü adam gitmiş bunu büyük bir tencere üreticisine satmış. 60 pound'dan tencere başına fiyatla kullanıcıya ulaşacakmış.
Şey gibi olduk ya, bu evlere girip de şey yapanlar var ya adamlar.
Evet, Oxfordlu roket mühendisinin icat ettiği tencere diye yakında televizyonlarda görürüz.
Görülür büyük ihtimalle.
Önde böyle tencereler dizdili.
Kesinlikle olabilir. Yani şey de çok güzel. Düşünsene reklam. Evet, Oxfordlu roket teknolojisi falan. Mühendisi falan.
Bir de bir şey, NASA'nın şeyini koyarlar yukarı büyük ihtimalle.
Tencereye binip uzaya çıkabiliyorsunuz evet, arkadaşlar. Falan gibisinden. Her neyse, oyun dünyasından kısa kısa haberlerle -1'in sonuna gelelim. Bak bir DLC nelere kadir. Mario Kart 8 için Mercedes GLE sürümü gelecek arkadaşlar. Daha önceki programlarda haber ettim bilmiyorum ama böylece haber etmiş olalım. Ama bundan daha ilginç bir olay söz konusu. Çok güzel bir reklamla birlikte duyuruldu bu DLC ve bu reklamın ardından Japonya Mercedes'in yapmış olduğu bir açıklama var ki biz bu reklamdan sonra satış rakamlarımızı arttırdık. Bize gelip Mario'nun kullandığı Mercedes hangi model deyip o modeli alan insanlar var demişler. Mario gibi bir markayla Mercedes gibi bir marka bir araya gelince böyle bir tetiklenme söz konusu
oluyor. Paralar huzur var. Mario'nun kullandığı Mercedes'i bile alıyor adam yani. Hiç sıkıntı yok.
Gidiyor adam, bana Mario'nun kullandığı Mercedes'ten ver diyor. Hop binip gidiyor. Ben gerçekten
herhangi
de
herhangi bir Kron'un kullandığı Mercedes'i bile alabilirim. Çok fark etmez benim
ben
için.
Bende yok ya.
Yani değil mi? Versinler.
Bende para yok.
Yok ya, alabilirim derken verirlerse kullanırım yani.
Ha tabii canım. Evet, buradan bir diğer haberimize geçelim. Kim Kardashian, Amerika'nın böyle popüler pek de sevilmeyen
parti kızı diye geçiyor biliyorsun, evet, değil mi onlar? Eğlence parti kızı diye geçer. Yani hiçbir niteliği yok. Sanatçı değil, bir şey değil. Ama parti kızı. Ama değişik işte, bir tanımlamaları var. Şöyle Paris Hilton gibi.
Evet, şöyle de bir haber var. Mobil oyunu $200 milyon gelir elde edeceği için bir mobil oyunu yapmışlar. Simpson oyunu daha önce bir 130-150 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş. de Kim Kardashian'a yapalım demişler. Ya bizi ilgilendiren bir haber değil ama mobil platformdan ne kadar gelir elde edilebileceği, popüler isimler kullanılarak
Kim
neler
yapabiliyorsun? Kardashian deyince ne yapabiliyorsun oyunda?
Yani işte giydiriyorsundur, çıkartıyorsundur. Sağda
giydiriyor
solda,
olabilirsin evet.
Sağda solda partilere katılıyorsundur. Ondan sonra ne yapıyorsundur Allah bilir.
Çıplak gezdiği için genelde giydiriyorsun.
Son haberimde arkadaşlar, PlayStation 3 ve Xbox 360 için duyurulması beklenen bir Assassin's Creed oyunu vardı. Sürekli olarak dedikodusu geçiyor ama kendisini halen göremedik. E3 2014 fuarında göreceğimizi düşünüyordum ama orada da göremedik. Büyük ihtimalle Gamescom fuarında PlayStation 3 ve Xbox 360 için özel bir Assassin's Creed oyunu duyurulacakmış. Oyunumuz arkadaşlar Antik Roma döneminde geçiyor. Bu dönemi ilgi duyan arkadaşların belki de alabileceği bir oyun ama bakalım ne yenilik getirecekler, ne yapacaklar. Hani evet. Unity'de tamam yenilenmiş grafikler, işte co-op özelliği vesaire falan eklendi. Yani bu şeyde ne olacak? Assassin's Creed'de ne olacak? Merak ediyorum. Bir de yeri gelmişken söyleyeyim, burada kısıksalar da yer etmiyor ama Ubisoft ve Assassin's Creed isimlerini yan yana görünce aklıma geldi. Ubisoft arkadaşlar profesyonel bir parkur sporcusunu Assassin's Creed yapım geliştirme ekibine dahil etmiş ve oradaki sporcu arkadaşımızın gerçekçi hareketlerini motion capture teknolojisiyle birlikte oyun alanına aktarıp daha gerçekçi parkur öğeleri, daha estetik parkur öğeleriyle karşımıza çıkacak bir oyun yapmayı planlıyorlar.
Hayırlısı. Evet. Hayırlısı diyelim. Çünkü
İnşallah diyelim. Deyince,
evet. Çok gösterdikleri videolarla oyunlar genelde tutmuyor ama büyük hayaller veriyorlar bize. Oyuncular da seviyor. Ben de seviyorum yani. Öyle güzel videolar izletiyorlar ki oturup izliyorum. Çizgi film animasyonu.
Şey gibi ya işte. Esrar gibi, eroin gibi.
Evet, şey, bekliyorsun.
Sonu yok ama yine de kullanıyorsun. Ubisoft'un trailerlarını öyle izlemek o etki yapıyor.
Ubisoft trailerları diye ayrı bir kategori yapmak gerçek lazım. Değil. Oyunları değil de trailerları
diye. Gerçek değil ama izleyip mest oluyorsun. Evet, böyle. Ne güzelmiş falan diyorsun.
Işte, bugün bunları oynayacağız falan diyor.
İnşallah böyle. Birkaç nesil sonra.
İkisi birin daha sonuna geldik arkadaşlar. İkisi bir her zaman olduğu gibi cuma günleri sizlerle olmaya devam edecek. Belki bayram haftasında bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ben çünkü bayramdan sonra da bir haftalık izne çıkmak istiyorum.
Ben de bir el öpmeye gideceğim memlekete.
Değil mi? Ben de bayramdan sonra belki bir hafta bir yüzerim. Artık bir yüzerim.
O tatile mi gidiyorsun?
Ya tatil işte, bir yazlık mazlık oralara doğru şöyle bir ben güneye bir doğru ya. Bir gidelim.
Ben de şeyde ya fazla değil, Üsküdar sahilinde.
Değil mi?
Böyle bir girip çıkacağım. Bizim tatilimiz
yalnız
o kadar.
Güneye doğru gidelim diyorum da. Ege sahillerine gideceğiz işte, ne güneye, ne alakası var.
Bize göre yine güney sayılır evet. Ya.
Evet arkadaşlar, ikisi bir sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.